Güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları haftanın son iş gününü 25 Kasım 2022 Cuma'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Huzur dolu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca cep telefonu veya tabletinize TRT Dinle uygulamasını indirerek bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ilk bölümünde Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde sizlerle olacağız. Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde bu hafta, halkı irşad etmenin ve muallimlik, öğretmenlik olduğundan yola çıkarak, Peygamber Efendimizin öğreticiliğini Mekke ve Medine dönemini konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, dünya genelinde sadece 2019 yılında antibiyotik direncine bağlı bakteri enfeksiyonları nedeniyle 1.3 milyon kişi hayatını kaybetti. Eğer bu şekilde giderse 20-30 yıl içerisinde yılda 10 milyon kişinin antibiyotik direnci nedeniyle oluşan bakteri enfeksiyonlarından kaybedileceği düşünülüyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Bu ciddi sorunu önlemenin ve farkındalık oluşturmanın önemini konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Güvenmek istedim kendime, fırsatım vardı, olmadı. Birazcık şahlansam yakıştırılmadı. Tatmin oldular. Teşekkür ettim her şey adına. Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum. Haksızlığı da koydum babama, yalnızlığı da aldım yanıma. Teşekkür ettim her şey adına. Gidiyorum, gidiyorum ama etmiyorum. adıma teşekkür ettim her şey adına. Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum. Haksızlığına koydum baba, yalnızlığı da aldım yanıma. Teşekkür ettim her şey adına. Gidiyorum, gidiyorum ama etmiyorum. Eyvallah. Haksızlığına koydum babamı, yalnızlığı da aldım yanıma. Teşekkür ettim her şey adına. Gidiyorum, gidiyorum ama etmiyorum.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Kur'an ve Hadis ışığında köşemizle devam ediyor. Bu hafta halkı irşad etmenin bir muallimlik, öğretmenlik olduğundan yola çıkarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğreticiliğini, Mekke ve Medine dönemini konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon attığımızda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar olsun.
Ve aleykümselam, hayırlı cumalar kıymetli hocam. Dün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Biz de devam ettirelim, öğretmenlerimizi konuşalım istedik. En büyük öğretmen de, en büyük rehber de Peygamber Efendimiz. Ona salat ve selam olsun. Efendimiz'i konuşalım istedik. Halkı nasıl irşad ediyordu? Nasıl bir eğitim metodu vardı? Mekke ve Medine döneminde neler yaşadı? İnşallah sizden dinleyelim. Buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunka rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşeda. Buyurduğunuz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir muallim aynı zamanda. Çünkü ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. O onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kim öğretiyor? Cenab-ı Hak öğretiyor. Esasında hepimize Allah Azze ve Celle, yani peygamberlerin de, insanların da, hatta insanın da muallimi başta Cenab-ı Hak. Çünkü o buyurdu ki allemel insana ma lem ya'lem, yahut başka bir ayette allemehul beyan. İnsana bilmediğini öğreten odur. İnsana beyanı öğreten odur. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e, atamız babamız Hazreti Adem'e bütün isimleri öğrettiğini söylüyor. Ve alleme Adem'el esma'a kullaha. Dolayısıyla bütün ilim Cenab-ı Hak kaynaklı. Allah'tan gayrı bir ilmin kaynağı yok. Ve huvel alim. Alim olan Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle insana bu temelde yaratılıştan gelen öğretimi, beyan öğretimi gibi nutk ediyoruz mesela. Ve diğer şeyleri yaratılışımızdan öğrettiği gibi peygamber gönderip vahiy kanalıyla da ayrıca bize din öğretti. O yüzden insanlara bir ayette diyor ki قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِدِّينِكُمْ. De ki siz Allah'a dininizi siz mi öğretiyorsunuz? Demek ki Allah bize dini öğretiyor. Peki bunu hangi vasıtayla öğretiyor? Gönderdiği peygamber üzerinden insanlara vahiy kanalıyla öğretimde bulunuyor. Dolayısıyla bir beşer olarak aramızda Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muallimimiz, öğretmenimiz Evet. Ve bu dini çerçevede İslam dini açısından ilk muallim ve ilk öğrettiklerini tatbik eden kimse. Neden tatbik boyutuyla konuşmalıyız Hazreti Peygamber'in talimini? Çünkü bütün peygamberlerde olduğu gibi Hazreti Peygamber'de de talim tatbikat üzere yapılıyor. Yani teorik çerçevede değil, bu teorinin pratikle birlikte buluştuğu hayat sahasının içerisinde gerçekleşiyor. Mekke dönemi de öyledir, Medine dönemi de öyledir. Düşünün ki bir topluluk, o günkü Kureyş'i düşününüz. Bunlar bir küme insan Mekke'de yaşıyorlar ve cahiliye üzereler. Yani Allah'tan gayrı putları ilahlar olarak, ara tanrılar olarak edinmişler. Ve Cenab-ı Hakk'a bu putlar üzerinden, putların da içerisine Allah'ın kızları diye dişi isimler verdikleri meleklerin zaman zaman gelip yerleştiklerini ve onlar üzerinden Cenab-ı Hakk'a kulluklarını iletebileceklerine dair bir teoloji kurmuşlar. Dolayısıyla bunların başta akidelerinin, yani inanç düzleminde doktrinsel anlamda düzeltilmesi lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'deki öncelikle talimi, öğretimi bu çerçevededir. Yani insanlara, daha pratik konuşursak, insanlara bu tattığınız şeyler ve bu tattıklarınıza yüklediğiniz anlamlar geçerli değil. İn hiye illa esmaun semmeytumuha entum ve abaukum. Bu putlara belli isimler vermişsiniz ve bu isimler üzerinden bunlara yalvarıp yakarıyorsunuz, sunaklarda bulunuyorsunuz. Ama bunlar geçerli değil. Allah sizden bir defa böyle bir şey istemedi. Me enzelallahu biha min sultan. Elinizde herhangi bir kanıt yok. İki, Tanrı dediğiniz, ilah dediğiniz ancak tek olur. Yani her şeye gücü yeten ancak tek olur. Her şeyi yaratmış olan ancak tek olur. İki tane her şeyi yaratmış, iki tane her şeye gücü yeten, iki tane her şeyi bilen olmaz. Dolayısıyla onları akide bakımından Mekke dönemi boyunca, yani oradaki o 10 yılı aşkın, takriben 13 yıllık süre zarfında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Mekkeli Kureyşler hep böyle bildiler. اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَٰهًا وَحِدًا. Bütün ilahları tek bir ilaha çevirmek istiyor. Yani yapmak istediği şeyin özeti bu. O yüzden Hazreti Ebu Zer'i bilirseniz, Hazreti Ebu Zer daha İslam öncesi içinde bulunduğu, yani Gıfar kabilesindendir. İçinde bulunduğu toplum, ki onlar da putperest, bu putlardan arınmış. Ya bunlardan tanrı olmaz. Ellerimizle yaptığımız taşlarla, ahşapla tanrı olmaz. Tanrı da zaten çok olmaz. Oğlu, kızı, kardeşi, torunu, teyzesi olmaz. O yegane ancak tek bir ilahtır. Akledip bu sonuca gelmiş ve bir gün kardeşi kendisine geliyor. Diyor ki ben Mekke'ye gittim. Mekke'de tam da senin bu söylediğini söyleyen bir peygamber çıkmış. Yani Hazreti Peygamber'in Mekke'deki öğretimi ve mesajı o kadar öz, o kadar yalın, o kadar açıktır ki tarifi bu. Yani putları terk eden ve yegane tek bir ilah olarak Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp ona kulluğa davet eden bir mesajı insanlarla paylaşıyor. Tabii evet. Mekke döneminin mesaj boyutuyla böyle bir talimi var ama buna eşlik eden bir de mukavemet dediğimiz, direnç dediğimiz ve dini olarak sabır adı altında bildiğimiz bir şey de sahada yaşanıyor. Çünkü iman edenlere yani bu da sizin tercihiniz, iman ettiyseniz edersiniz diyen bir toplumsal yapı yok. Oligarşik bir düzen var, son derece baskıcı ve düzen tamamen putperest bir inanç üzerine kurulmuş. O yüzden sayıca bunlar artmaya başlayınca, tabir caizse, üzerlerine çullanıyorlar. Şimdi burada başlarında bulunan Hazreti Peygamber bir muallim olarak onlara kıyamete kadar sürecek bütün iman edenlerin görecekleri olumsuzluklar, görecekleri tepkiler, kötü sözler, efendim eziyetler, hatta fiziksel müdahalelere nasıl karşılık vereceğimize dair bir öğretimde bulunuyor. Ne diyor? Sabır dediğimiz bir şey. Yani Cenab-ı Hak da bize söylüyor. Diyor ki وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا Yani لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا Size eziyetler verecekler. Bu dünya kurulalı beri böyle. Gönderdiği her peygamber bu eziyetlere uğramış. Alaycı ve istihza dolu sözler işitmişler. Dolayısıyla bunun bu ümmette de köklü bir şekilde öğretilmesi lazım. Cenab-ı Hak uğrunda, hak uğrunda zulme uğrayan bir kimsenin vazgeçmemesi, sebat etmesi, dünya hayatının gelip geçici bir süreliğine bir imkan olduğunu ve bu imkanı hak uğrunda, Allah uğrunda dayanarak, mukavemet göstererek yaşamamız gerekiyor. Biz Mekke dönemi olmasa, yani buradaki verilen, hem de Medine'den daha uzun bir dönemdir, buradaki verilen mesajın mahiyetine dair hususu o denli anlayamazdık. Ama şimdi başımıza bir sıkıntı gelse hemen diyoruz ki, yani Mekke döneminden ödünç alarak, o zaman şöyle olmuş, o zaman böyle olmuş, direnmişler tek başına bir kadın olarak. Hazreti Sümeyye radıyallahu anha öyle bir şiddete maruz kaldı. Öyle bir şiddete maruz kaldı ki önünde kendi evladı, yani bir kadının kendisinin eziyet görmesi, bedeninin işte belli oranda açılması, kırbaçlanması, bunlar onun tahammül edebileceği bir şey değil. Düşünün, bir de bundan fazlası var, karşısında yavrusu var. Yavrusuna da Ammar'a da radıyallahu anh, ona da eziyet ediyorlar, vücudunu dağılıyorlar ateşte, ateşten demirler üzerinden ve kendi acısına mı dayansın, evladına yapılana mı dayansın? Bir de beri tarafta kocası var, Yasir radıyallahu anh, ona da ağır işkence yapıyorlar. Yani ölesiye diyeceğimiz kabile.
İmtihanın büyüğü. Bu böyle zor imtihanlar böyle, gerçekten.
Evet, tabii bu böyle bir abartı değil çünkü öldüler de zaten. Yani ilk başta Hazreti Sümeyye radıyallahu anh öldü ve İslam'da şehadete yürüyen, kararlılıkla, cesaretle yürüyen, altında kaldığı işkencelere aldırmaksızın, Allah'tan gayrı bir ilah yok, tanımıyorum sizin ondan gayrı ilahlarınızı, varlığın yegane tek bir sahibi, sizin de bizim de yegane tek bir ilahımız var diyerek canını verdi. Dolayısıyla İslam'ın ilk şehidi olarak, bir kadın olarak o mümtaz doruk noktayı işgal etti. Dolayısıyla biz sahada, sahabe-i kiramın, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke döneminde adım adım itikadın arındırıldığı, itikadın temizlendiği ve bunun için gereken sürenin amele dair, uygulamaya dair, hatta teşriata dair hususlardan daha önemliymiş görüntüsünü alıyoruz buradan. Çünkü Medine'ye geçtiğinizde burada hukuka dair, ahlaka dair, efendim şer'i hükümlere dair nice ayetler iniyor, değil mi? Ama Mekke dönemi o kadar uzun, burada ne var? Burada sadece inancın öncelikle bir tahsih edilmesi, batıl inançlardan çıkılması, şirkten çıkmak. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönemi hem bize talim ve yani dini öğretimde inanç dediğimiz akidenin öncelenmesini ve bunun için yeterince zaman ayrılmasını, insanların basiret üzere görerek, fark ederek, içselleştirerek Allah'tan gayrı herhangi bir ilah olmadığı gerçeğine tanıklıklarını ortaya koymaları ve bunları bunu canları pahasına sahiplenmeleri. Mekke'de bu öğretildi. Mekke'deki bu zemin oluşunca Allah Azze ve Celle bu kez Medine'ye hicrete müsaade etti ve Medine'ye hicrete yöneldiler. Bu arada Mekke'de öğretilen başka bir şey de barışçıl olabilmek. Yani düşman olabildiğince taşkınlığa yönelse de, cebir kullansa da, İslam mesajını o günkü koşullarda barışçıl olarak savunabilmeyi öğrendik. Dolayısıyla ne kadar eziyet uğratsalar da kalkıp bir tanesi bir köşe başından bir ok atıp mesela, ki yapabilirlerdi, Ebu Cehil'i vurmadı. Yahut herhangi biri gidip bir dama çıkıp oradan bir taşı bırakarak herhangi bir müşriğin kafasını yarmadı. Çünkü Allah'ın Resulü onlara sabrediniz. Sabran ya ale Yasir. Ey Yasir ailesi, sabrediniz. Fe inne mevaidakumul cennet. Sizin randevunuz cennettir dedi. Biz bu sahneleri İslam tarihinin mümtaz sahneleri olarak, en parlak, en üstün noktaları olarak, ama sabrın da en güçlü öğretildiği ve dönüp bize Cenab-ı Hakk'ın yoksa siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Em hasibtum en tedhulul cennet ve lemme ye'tikum meselul lezine halav min kablikum. Sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi sandınız diye, dinin bir kolaycılığı olmadığını, yerlerin ve göklerin çok gerçek, sahici, ciddi bir esas üzerine kurulduğunu, Allah Azze ve Celle'yi tanımanın ve hak üzere yol almanın da kolay bir şey olmadığını, sebat gerektirdiğini, sabır gerektirdiğini bizatihi Hazreti Peygamber hem kendi şahsında, ki o da bu kötü sözlere ve ağır yergilere, ötekileştirmelere ve zaman zaman da fiziki müdahalelere maruz bırakılıyordu. Gelelim Medine dönemine. Hazreti Peygamber'in demek ki talim ve terbiyesinde, yani dinin öğretiminde tedricilik var. Yani yavaş yavaş, peyderpey ve belli önceliklerle, ve burada ilk sırayı inanç esas olarak yer alıyor. Dolayısıyla biz bugün bir gayrimüslime İslam'ı tebliğ edeceksek, oturup ona hemen direkten namazın ayrıntılarını, namazı anlatmayız. Gidip haccın menasikini anlatmayız. Önce adama, mesela Hristiyansa, teslis üzerinden gideriz. Allah'a evlat isnat etmenin, Cenab-ı Hakk'a ortak isnat etmenin nasıl olabileceğini, ilah dediğimiz her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her şeyi yaratmış olanın ondan iki tane nasıl olabileceğini, üç tane nasıl olabileceğini, bunu nasıl çözdüğünü oturur konuşuruz. Bizim bütün peygamberlerden öğrendiğimiz, bildiğimiz göklerin ve yerin yegane Rabbi olan tek bir ilah, bu gerçeği konuşuruz. Bunu o kişi nezdinde sonuçlandırmadıkça kalkıp diğerlerine geçmeyiz. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz'ı Yemen'e gönderirken ona böyle söyledi. Yani gittiğin zaman oraya önce onlara Allah'tan gayrı bir ilah olmadığını haber ver. Şayet bunu kabul ederlerse, dolayısıyla önce Allah'tan gayrı bir ilah olmadığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğu, فَاِنْ اَطَاعُوكَ, eğer sana itaat ederlerse, bakın aşama aşama aşağı geliyor. Evet. Eğitim ve öğretimde tedricilik esas çünkü. O zaman onlara günde beş vakit namaz, huzur Cenab-ı Hakk'ın onlara farz kıldığını, onu da kabul ederlerse diye böyle aşağı doğru geliyor. Dolayısıyla din tedricen inmiştir. Ayetler de böyle. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları hayatın içerisine vakti zamanı geldikçe böyle şey taşını yerine koyar gibi, duvardaki boşluğa taşını koyar gibi yahut yapbozdaki resmin eksik kalan kısmını koyar gibi gibi böyle tamamlandı. Ve Medine safhasında da yine süreç sahada ilerledi. Yani hiçbir zaman bir böyle teorik bir boyuta hapsedilmedi. Belli insanlar belli alanlara çekilip efendim burada teori üzerinden, uygulamadan koparılarak, bizdeki eğitim öğretim anlayışı gibi olmadı. Yani çocuklar bile bir okul düzeninde bir yere toplanmadılar. En yakın Hazreti Peygamber'in yakınındaki Enes bin Malik bile Hazreti Peygamber'den gün içerisinde öğrendikleriyle koskoca Enes bin Malik oldu. Bugün bildiğimiz ve İslam dininin işte medeniyetler kuran ve dünyadaki en güçlü tesiri oluşturan, yani bir muallim olarak konuşuyoruz Hazreti Peygamber'i.
Evet.
En etkili, nitekim Michael Hardy'nin bir çalışması var. İnsanlık tarihini en güçlü etkilemiş 100 şahsiyet diye bunları sıralamış. İlk sıraya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koyuyor. Sonra da girişte okurlarına diyor ki, biliyorum biraz yani bundan çok hoşlanmayacaksınız ama ben elimde belli ölçütler ile, yani ilmi bir çalışma yapıyorum ve bu çalışmaya göre hangi ölçüt üzerinden aldımsa, yani bir muallim olarak, bir komutan olarak, bir devlet başkanı olarak bir aile reisi olarak bütün ölçütlerde bu zat, yani Hazreti Peygamber'i kastediyor, açık ara hepsinden önde çıktı. Ve dahasını söyleyeyim diyor, diğer öğretilerin sahipleri, onların dünyadaki etkileri sönümlenmişken bu zatın öğretisi hala etkisini devam ettiriyor. Yani zirveyi görüp geri dönmemiş, hala yayılımını, hala yeni coğrafyalara etkisini devam ettiriyor, sönümlenmemiş durumda. Dolayısıyla biz gerçekten en büyük, insanlık tarihindeki en büyük muallimi konuşuyoruz. İnsanlık tarihine öğretisiyle en güçlü etkiyi ve değişimi oluşturmuş bir zatı konuşuyoruz. Yoksa yani başkaları da kendi iddia, herkesin muallimi kendine, herkes onu beğenir, çok sever gibi bir duygusal ve görece bir noktadan söylemiyorum bunları. Evet. Bu batının da, batılıların da, müsteşriklerin de kabul ettikleri ve dediğim gibi insanlık tarihinin en güçlü muallimi. Peki bunu nasıl yaptı dediğimizde orası çok daha ilginç. Bunu hayatın içerisinde yaptı. Bu daha zor bir şey ve gönüllüleriyle yaptı. İsteklileriyle yaptı. Başta bilginin önemine ve bilginin insana kattıklarına dikkat çekti. Dolayısıyla ortamda ciddi manada bilgiye duyarlılık oluşturdu. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilginin cennete giden yolu olduğunu onlara söyledi. مَنْ سَلَكَ طَر۪يقًا يَبْتَغ۪ي ف۪يهِ عِلْمًا. Bir kimse bir yol tutsa ve bu yol ile ilim elde etmeyi amaçlasa, işte o yol onu, Allah onu o yol ile cennete götürür. سَهَلَ اللّٰهُ بِهِ طَر۪يقًا اِلَى جَنَّةً. Dolayısıyla insanlar bildiler ki, yani herkes çok ve her şeyi öğrenmeyebilir. Ama bildiler ki hepimiz bir şeyler öğrenmenin içerisinde olmalıyız. Hiçbirimizin öğrenme süreci kesintiye uğramamalı. Herkes imkan buldukça, imkan nispetinde öğrenmenin bir parçası haline gelmeli. Evet. O yüzden merkezinde Hazreti Peygamber'in olduğu ortamın etrafındaki herkes oluşan her bilgiyi ya doğrudan tahsil etmeye çalışıyor. Etrafında, civarında ise Hazreti Ebu Hureyre gibi, yahut bunun yayılımında, yani eve geldiğinde kadın mesela kocasından soruyor, öğreniyor. Ya Hazreti Ömer'den duyuyoruz, diyor ki komşumla diyor biz nöbetleşiyorduk diyor mesela. Bir gün ben kendi işlerimi yapar bahçede, tarlada, komşum mescide giderdi, yani Medine'ye inerdi, biraz yüksekçe bir yer orası. Ertesi gün tam tersi olur, ben giderdim, o kendi işlerini bakardı. Yani nöbetleşe bilginin peşini kovalıyorlar ve akşam dönünce olup biteni herkes diğerine anlatıyor. Diyor ki bugün şöyle oldu, şöyle bir ayet nazil oldu, biri geldi şöyle bir şey sordu. Bilgiyi dolayısıyla herkes elde etmeye ve öğrenmeye çalışıyor. Bugün hadislere baktığımızda, yani hangi hadise rica ediyorum, bir de bu gözle bakınız. Hiçbirisini böyle, yani sınıfta görmezsiniz. İşte orta birde, lise birde, sınıf ortamında öğrencilerin duvarla dışarıdan yalıtıldığı bir yerde değildir. Hayatın içerisindedir, sokaktadır, evdedir, mescittedir, pazardadır, çarşıdadır, savaştadır, efendim yolculuktadır, seyahattedir. Hep bağlamda hayatın kendisini görürüz. Orada Hazreti Peygamber tam da işin içerisinde mesajını vermektedir. Bir defasında bir delikanlıyı gördü, böyle şey koyunu, derisini yüzmeye çalışıyor. Baktı ki beceremiyor. Dedi ki tenahhakey uriyak. Çekil kenara bakayım, ben sana göstereyim. O ceala yedahu, elini böyle deriyle et arasına koydu. Efendim bastırıverince hatta tavarat ilal ibyati, hayvanın kuyruğuna kadar elini indirdi. Deriyi yüzdü, çıkardı. Sonra dedi ki herkese, İşte bak bu iş böyle olur. Buradaki vakanın üzerinde, olayüstü dediğimiz öğretim neyse, biz bu dini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, bugün ciltler dolusu şerhlerini yazdığımız, yorumlarını çıkardığımız, buradan bir medeniyet inşa ettiğimiz her şeyi Allah'ın peygamberi sokakta ve gönüllüleriyle birlikte ümmete öğretti. Evet. Ne var ki o ortamdaki gönüllüler çok istekliydiler, hevesliydiler kadınıyla, erkeğiyle. Kadınlar bile gelip dediler ki ya Resulallah, velebene aleyke ricel. Erkekler daha fazla senin etrafını kapatıyorlar, biz geri kalıyoruz. Fecaallena yevmen, bizim için de bir gün ayarlasan, gelsek buluşsak, bize anlatsan dediler. Allah'ın Resulü onlara bir gün tayin etti. Dolayısıyla toplumun hiçbir kesimini ihmal etmeden herkese hayatın içerisinde uygulaması üzere öğrettiği bir dini tatbikattan bahsediyoruz.
Kıymetli hocam,
bu arada buyurun.
Süremizin sonuna geldik ne yazık ki.
Eyvallah.
Bugünlerde Katar'da Dünya Futbol Olimpiyatları devam ediyor. Dünyada pek çok kişi futbolu izlemek için oraya gidiyor ve haber bültenlerinde yansıyan da çok güzel haberler var. Binlerce kişi İslam'la tanışıyor orada. Sokaklarda, camilerde Peygamber Efendimiz'in pek çok dile çevrilmiş hadisi şerifleri yayınlanıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in öğreticiliği, irşatlığı devam ediyor. Bunu anlıyoruz.
Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet. Gayet güzel.
Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah
sağ olunuz. İnşallah haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızdaydı. Güne Bakan devam ediyor.
Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın, en görkemli saatinde yıldız alacasının, gizli bir yılan gibi yuvalanmış içinde keder, uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları, mor kıvılcımla geçiyor dağlık yalnızlığımdan. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun ağır yanık sızıları. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Işığına batmış karabiber ağaçları gümüş tozu, gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş tedirgin gülümse, çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili.
Güne Bakan devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık hocamız telefon attığımızda. İsmail hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim.
Kıymetli hocam, dünya genelinde 2019 yılında antibiyotik direncine bağlı bakteri enfeksiyonları nedeniyle 1,3 milyon kişi hayatını kaybetti. Bu bakteri enfeksiyonları nedeniyle kaybetme diyoruz da antibiyotik direnci bunu nasıl sağlıyor? Ne demek antibiyotik direnci? Buradan başlayalım isterseniz.
İşte şuradan başlayalım. İlk antibiyotiğin keşfi penisilinle olmuştur Fleming tarafından. O yıllarda, yani bundan yıllar önce antibiyotiklerin olmadığı dönemlerde basit bir yaradan, çıbandan, bir abseden, hafif bir zatüreden maalesef insanlar kaybediliyordu. Penisilin bulunmasıyla başta dünya savaşları olmak üzere inanılmaz derecede antibiyotikler çığır açtı ve bu sıradan enfeksiyona bağlı ölümleri engellemiş oldu. Ama zaman içinde görüldü ki antibiyotikler yaygın ve gelişmeler kullanılırsa bakteriler çok hızlı bir şekilde bu antibiyotiklere direnç geliştiriyorlar ve antibiyotiği işe yaramaz hale getiriyorlar. Çeşitli kalkanlar oluşturuyorlar antibiyotiklerin kendilerini öldürmelerini engellemeye karşı.
Evet.
Dolayısıyla geldiğimiz günlerde, son yıllarda giderek bu direnç oranları tüm dünyada arttı. Maalesef ülkemiz, size ayrı bir parantez açmamız gerekiyor bu antibiyotik direnci konusunda. Çünkü direnç açısından baktığımızda Türkiye en fazla direnç oranlarına sahip ülkelerin başında yer alıyor. Avrupa'da örneğin biz en yüksek dirence sahip ülkelerin başındayız. Şimdi siz 2019'da antibiyotik direnç yine bağlı bakteri enfeksiyonlarından ölümlerin 1.3 milyon olduğunu söylediniz.
Evet.
Bu çok aslında ciddiye almamız gereken çok önemli bir rakam. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Bu hızda antibiyotik direnci devam ederse 20-30 sene sonradan itibaren yaklaşık yılda 10 milyon kişi dirençli bakteri enfeksiyonu, antibiyotiklere dirençli bakteri enfeksiyonlara bağlı kaybedilecek. Bu verilere bakarak Dünya Sağlık Örgütü antibiyotik direncinin en önemli ilk 10 sağlık problemi arasında gösterdi. Ve uzun yıllardan beri bu dirençle alakalı dünyanın önüne gelen tüm kuruluşlara çok ciddi çaba sarf etmeye başladılar. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı TGK olmak üzere ve üniversitelerde bizler bu işin ilgilileri, uzmanları olarak antibiyotik direnciyle mücadele etmeye başladı. Aslında mücadelenin önemli ayaklarından bir tanesi de aslında vatandaşımız. Vatandaşımızın bilinçlenmesi burada çok çok önemli. Gelişik güzel antibiyotik kullanmamak için çok özen göstermesi
evet,
gerekiyor. Özellikle Türk toplumunda maalesef en ufak bir ateşli enfeksiyonda, aksırma, hapşırma gibi, boğaz ağrısı gibi durumlarda çok sıklıkla antibiyotiğe başvuruluyor. Antibiyotiklerin en yaygın kullanıldığı alanlar özellikle içinde bulunduğumuz sonbahar-kış aylarında karşılaştığımız solunum yolu enfeksiyonları. Halbuki bu enfeksiyonların %90'dan fazlası virüsler yoluyla oluşuyor. Şunu bilmemiz gerekiyor. Antibiyotikler virüs enfeksiyonlarında hiçbir işe yaramazlar. Sadece bakteri enfeksiyonlarında işe yarar. Dolayısıyla biz antibiyotikleri virüs enfeksiyonlarında gereksiz yere kullandığımız için bakteriler bu antibiyotikleri tanıyorlar. Ve kendilerine direnç geliştirip antibiyotikleri öldürmelerini engellemek için onlar da canlı bir tür zekaları var. Bunu kolaylıkla yapabiliyorlar. Ve sonuçta bizler bakterilerle enfekte olduğumuzda, hasta olduğumuzda antibiyotikleri kullandığımızda bu antibiyotik işe yaramaz hale geliyor. İşte bundan dolayı zatürre gibi, abse gibi, sıradan bir takım idrar yolu gibi enfeksiyonlarda ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.
Evet.
Bu yüzden halkımızın gelişik üzere antibiyotiğe başvurması gerekiyor. Şu anda antibiyotiklerin aslında eczaneden gidip reçetesiz alınması yasak. Ama bir şekilde evde kullanmış olan antibiyotikleri komşuya verebiliyoruz. Ya da sonradan kendimiz kullanabiliyoruz. Arkadaşlarımıza verebiliyoruz. Bunlar son derece yanlış. Normalde antibiyotiğin artmamış olması gerekiyor. Doğru kullanım söz konusu olduğunda artmamış olması gerekir antibiyotiğin. Artan antibiyotik de hiçbir şekilde başkasına verilmemesi gerekiyor. Evet. Tabii diğer taraftan da hekimlerin de antibiyotik yazarken mutlaka dikkatli olmalı gerekiyor. Bakteriyel enfeksiyon varlığını kanıtlamadan, emin olmadan asla antibiyotik reçete edinilmesi gerekiyor. Burada birkaç ayağı var dememizin nedeni bu. Eczacılarımızın da hiçbir şekilde vatandaşına, müşterilerine antibiyotikleri geniş bir kullanmak konusunda yardımcı olmamaları gerekiyor.
Sayın şimdi, hocam, dünyaya ve Türkiye'ye baktığımızda antibiyotik kullanım oranları ne durumda? Buna dair elinizde veriler var mı?
Var tabii ki. Bizde antibiyotik kullanımı ciddi anlamda yaygın. Bu açıdan en iyi İskandinav ülkeleri. Yani antibiyotikleri gelişik güzel kullanma ya da akılcı kullanma konusunda İskandinav ülkeleri gerçekten örnek durumdalar. Ülkemizde ise maalesef daha önceleri daha fazlaydı. Şu anda 3 çeşitinden bir tanesinde antibiyotik yer alıyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. Yani dünyada en fazla antibiyotik kullanan ülkelerin başında geliyoruz. Fazla kullanım aslında gereksiz kullanım anlamı geliyor. Yani bizde kullanılan antibiyotiklerin yarısı gereksiz yere yazılıyor, reçete ediliyor. Yazılanların da yarısı maalesef gereğinden fazla güçlü antibiyotikler. Bu da güçlü antibiyotiklere direnç geliştiği için zatürre örneğini vermiştim. Menenjit gibi ciddi enfeksiyonlarda maalesef işe yaramaz hale geliyor. Bu antibiyotikler neden önemli? Antibiyotikleri korumaya almamız. Çünkü bilim dünyası 30-40 seneden beri yeni bir antibiyotik grubunu keşfedemedi. Çünkü kolay bir iş değil yeni bir antibiyotik grubu keşfetmek.
Evet.
Direnciyi yenmek açısından. Dolayısıyla bu olamadığına göre, bilim dünyası bu konuda çok hızlı davranamadığına göre, bakteriler bu anlamda çok daha hızlı ve akıllı davranıyorlar. Bizim geriye elimizde tek çare kalıyor dirençlemeler için. Antibiyotikleri doğru yerinde, zamanında ve gereksiz yere abartılı kullanmamız gerekiyor.
Evet. Sayın hocam, şu an tam olarak hatırlamıyorum ama bir paket içerisinde kaç kapsül vardı? 20 miydi?
Değişiyor. Antibiyotiğin türüne göre değişiyor.
Evet. Örneğin geçmeyen bir öksürük var.
20'de olan da var.
Evet. Geçmeyen bir öksürük var. Doktor reçetemize yazdı antibiyotiği. Kullanmaya başladık ve daha yarısına gelmeden öksürük iyileşti. Kendimizi iyi hissediyoruz. Bu antibiyotiğe devam etmeli miyiz yoksa bırakmalı mıyız?
Çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. En çok hatalı konulardan bir tanesini bu oluşturuyor. Antibiyotikler bir ateş düşürücü değildir. Ateş düştüğünüzde, yani ilacı yanıt aldığınızda hemen bırakılacak ilaçlardan değildir. Antibiyotikleri sonuna kadar mutlaka kullanmak gerekiyor. Antibiyotik doğru yerde kullanılmışsa ikinci günden, üçüncü günden itibaren hastalık belirtileri iyileşir. Daha doğrusu gerilemeye başlar. Ama antibiyotiği sonuna kadar kullanmak gerekiyor. Eğer sonuna kadar kullanmazsanız hastalık nüksedebilir. Etmese bile işte direnç dediğimiz, bakteri direnç dediğimiz olay bu noktada devreye giriyor. Bakteriye yeterince tam öldüremediğiniz için kısa süre içinde kesilen antibiyotikle, o takdirde bakteri tekrar kendini canlandırma fırsatı buluyor. Hı-hı. Ve bu antibiyotikle nasıl mücadele edeceğini, ona karşı nasıl ayakta kalabileceğini öğrenmiş oluyor, geliştirmiş oluyor, silahını geliştirmiş oluyor. Buna fırsat vermemek için antibiyotiği sonuna kadar mutlaka bitirmek gerekiyor.
Evet. Sayın hocam, 20-30 yıl içerisinde yılda 10 milyon kişinin antibiyotik direnci nedeniyle oluşan bakteri enfeksiyonlarından hayatını kaybedeceği düşünülüyor. Çok ciddi bir sayı bu. Peki başka neler yapılabilir? Antibiyotik kullanımı nasıl azaltılabilir? Alternatif tedavi yöntemleri var mıdır?
Şimdi bir kere başta vatandaşımızın şunu bilmesi gerekiyor. Hekime gittiği zaman antibiyotik ihtiyacı hissettiği bir enfeksiyon olduğunu düşündüğünde ve hekime gittiğinde tam tersine hekimi sorgulaması gerekir. Yani doktor bey, doktor hanım, ben de antibiyotik kullanmanızı gerektirecek bir bakteriyel enfeksiyon varlığından emin misiniz? Bana bu antibiyotiği niye yazdınız diye sorulmaması gerekir. Ama bizim ülkemizde tam tersine, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda ebeveynler telaşa kapılıyorlar. Evet. Antibiyotik kullanmaksak daha da ağırlaşır çocuğun tablosu diye. Antibiyotik, çocuğuna antibiyotik yazmayan ebeveynler hekime saldırıya kadar, şiddet boyutuna kadar vardırabiliyorlar. Şunu bilmemiz gerekiyor. Antibiyotikler ateş tutucu ilaçlar değildir. Ağrı kesici ilaçlar değildir. Yani bu gibi bakılmaması gerekiyor. Ancak bakteriyel enfeksiyon varlığında kullanılması gerekiyor. Bunun için toplumun tüm kesimleri, tüm kurumları el birliğiyle hareket etmesi gerekiyor. Bu o kadar ciddi bir sorun. Yani vatandaşımızı sizlerin aracılığıyla bizim bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bugün bakın, sizin de yayın alanınız olan Avrupa ülkelerinde bir hekim bile gidip eczaneden antibiyotik alamaz. Bu kadar sıkıdır. Bu kadar sıkı antibiyotiklerin kullanımı kontrolüdür orada. Yani narkotik ilaçlar bile, uyuşturucu ilaçlar bile antibiyotikler kadar aynı, neredeyse onlar kadar ciddiye alınır. Dolayısıyla bizim de bu gözle bakmamız gerekiyor. Bu ilaçları korumamız bizim geleceğimiz açısından, gelecek meselelerimiz açısından önemli. Tabii bir diğer başka şey de, antibiyotikler sadece insanlarda kullanılmıyor. Tarım ve hayvancılıkta da çok yaygın kullanılıyor. Hatta buradaki kullanımları %70. Dolayısıyla bu alanda da antibiyotiklerin kısıtlanması gerekiyor. Eğer evet, bu alanda kısıtlama olmazsa, tek başına insanlardaki kullanımı kontrol altına almak, akılcı kullanmak insanlarda yeterli olmuyor. Çünkü doğaya, tarım ve hayvancılık adıyla doğaya antibiyotikler çok fazla salınıyor ve bu döngüyü insana da antibiyotiklerin geçmesine, dirençli bakterilerin yayılmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu alanın da çok ciddi anlamda kontrol altında tutulması gerekiyor.
Evet. Az önce bahsettiniz, bilinçli bir tüketici olmak lazım. Bunun bilincinde olarak bu ilaçları, antibiyotikleri kullanmak gerekiyor. Bundan bahsettiniz. Bu bilinci topluma kazandırmak için de biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yayınlarımıza buna yönelik yapıyoruz. Peki antibiyotikler vücudumuzda başka hangi hasarlara sebep olabilir kıymetli hocam?
Şimdi bu da çok güzel bir soru. Antibiyotikler yani leblebi gibi zararsız nesneler değildir. Kullandığınız zaman yan etkilere sebep olabilir. Birçok ilaçta biliyor, hep herkesin bileceği gibi yan etkiler vardır. Ama antibiyotiklerin de tipine göre kimisi mide rahatsızlığı verebilir, kimisi karaciğerde hasar bırakabilir, kimisi böbreklerde hasar bırakabilir, kimisi ışıtma kaybına neden olabilir. Dolayısıyla birçok antibiyotiklerin de yan etkileri var bu anlamda. Gelişigüzel kullanmakla sadece dirence sebebiyet vermiyoruz. Aynı zamanda bunların kimyasal olduğunu unutmayalım. Her bir kimyasalın vücutta belli hücrelere, organlara yan etki verebileceğini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.
Evet. Böbrek, karaciğer değil mi? Bunların üzerindeki baskı da büyüyor.
Evet, evet.
Evet kıymetli hocam, gerçekten bilinç kazanılması lazım. Hani az önce bahsettiniz ya, leblebi gibi tüketiliyor. İnsanlar bunun bir zararı yok diye, bana nasıl olsa bir şey olmaz diye tüketmeye kalkıyorlar, almaya kalkıyorlar. Ama maalesef ciddi yan etkileri var. Bazen ölümlere dahi sebep olabiliyor. Bilincin artırılması önem arz ediyor.
Geçen yıl antibiyotik farkındalık haftasında ben aynı zamanda Akılcı İlaç Derneği Başkanıyım. Akılcı ilaç kullanımında antibiyotiklerin akılcı kullanılması en önde gelen konulardan bir tanesidir ilaçlar içinde. Biz dikkat çekmek için antibiyotikler leblebi değildir sloganını kullanmıştık. Gerçekten de vatandaşın çok ilgisini çekmişti bu antibiyotikler leblebi değildir sloganı. Dolayısıyla biz bu sloganı kullanmaya devam ediyoruz, vatandaşın çok evet, dikkatini çektiği için, farkındalık anlamında. Sizin de bu cümleyi tekrarlamanız açıkçası güzel oldu. Burada tabii amacımızın, hep birlikte amacımızın, birlikte dayanışmanın yegane şeyi toplumumuzun, gelecek nesillerimizin sağlığını korumaya çalışmak. Bu anlamda ben size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Önemli bir işle yükleniyorsunuz.
Sağ olun.
Büyük kitlelere ulaşmak açısından.
Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler aktardınız. Antibiyotik direncine bağlı bakteri enfeksiyonları nedeniyle ölümleri, antibiyotik kullanımının zararlarını anlattınız, bilinçlendirdiniz. Çok teşekkürler katılımınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
bakalım.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık hocamız telefon attığımızdaydı ve bugün Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle sağlık ve huzur dolu iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.